Kıymetli dinleyenler, değerli izleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam, Doktor Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Fıkıh Saati programındayız. Sizden gelen soruları ve bizlerin hazırlamış olduğu soruları hocamıza yöneltecek, hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini sizlerle buluşturacağız. Hocam, hoş geldiniz, sefalar
Hoş bulduk.
getirdiniz.
Sağ olun. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? İyisiniz hocam.
Elhamdülillah. Çok şükür iyiyiz.
Allah iyilikler versin
Amin
hocam.
cümlemize inşallah.
Allah razı olsun. Hocam, şirkle alakalı bir sorumuz var. Bir
Evet.
dinleyicimiz göndermiş. Şirk nedir ve şirk çeşitleri nelerdir? Demiş hocam dinleyicimiz.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şirk kelime manası ortaklık demek.
Evet.
Türkçe'de nitekim kullanırız. Şirket deriz. Şirket nedir? Ortaklık demek.
Hı.
Ortağa şerik derler. Tabi dini bir terim olarak şirk denildiği zaman Allah'a ortak koşmak anlamı gelir.
Evet.
Ve Allah'a ortak koşanlara da müşrik denilir biliyorsunuz. Yani Allah'a insan neye ortak koşar? Çok farklı şeyler vardır. Yani kimi insanlar Allah'a putu ortak koşar.
Hı.
Kimileri nefsini ortak koşar. Kimileri bir hayvanı ortak koşar. Bunlar çok değişik olabilir. Tabi bu ortak koşmanın da farklı yönleri var. Bir, Allah'la beraber başka Allah'ların olduğuna inanır. Yani çok
Evet.
tanrıcı
Hı.
dediğimiz, tabi o çok tanrıcılıkta Allah mefhumu yok. Hepsi tamamen şirk tamamı. Birbirlerine şirk zaten. Cenab-ı Allah zaten orada onların inancında yer almıyor. Tabi biz Allah'a göre dediğimiz zaman, Allah'a ortak koşmak, yani birden çok yaratıcı olduğuna veya birden çok ilah olduğuna, birden çok Allah demiyorum artık. Çünkü ilahla Allah aynı anlamda pek kullanmayabilir her zaman. Birden çok Tanrı dediğimiz ilah olduğuna inanma şeklinde olur. Bir de Allah'ın otoritesine, Allah'ın hükümranlığına ortak koşmak şirk olarak algılanabilir. Yani her şeyin yaratıcısı Allah'tır. Allah'tan başka yaratıcı olduğuna inanmak mesela. Veya efendim rızık veren Allah'tır, Rezzak'tır. Allah'tan başkalarının gerçek anlamda rızık verdiğine inanmak. Ve Allah'ın o Esma-i Hüsna'sına ortaklar koşmak. Tabi bu Esma-i Hüsna'sına ortak koşma deyince hepsi için değil. Yani Cenab-ı Allah efendim kerimdir. İnsan da kerim olabilir. Ama Allah'ın kerim olduğu gibi değil.
Evet.
Cenab-ı Hak efendim bağışlayıcıdır. İnsan da bağışlar ama insanın bağışlamasıyla Allah'ın bağışlaması bir değil. Dolayısıyla bu Esma-i Hüsna'nın herhangi birisi lalet dahin birisine bir başkasından olduğunu söylemek de şirk sayılmaz. Şimdi şirki iki türlü belki düşünebiliriz. Bir aleni olur, cehri, açık. Yani ne olur? İnsan açıkça ortak koşar Allah'a. Değil mi? Söylediğim şekilde Allah'tan başka ilah olduğu iddiasında bulunur. Bu bellidir. Bir de gizli olabilir. Şirki hafi dediğimiz gizli bir şirk olabilir. O da nedir? Mesela riya diyelim. Ama riyanın hangi derecesi? İbadetinde Allah için yapılması gereken ibadete başkasını da ortak koşmak. Gösteriş için ibadet etmek. Dünyevi menfaat için ibadet etmek. Bunlar da bir bakıma Allah'a kullukta, ibadette ortak koşmadır. Şimdi Allah tevhid dediğimiz zaman, tevhid ne demek? Birlemek. Tek Allah'a inanmak. Bu iki türlü, iki çeşidi vardır tevhidin. Bir uluhiyette tevhid var, bir de rububiyette tevhid var.
Evet.
Şimdi uluhiyette tevhid, Allah'ın zatında ve sıfatlarında tek olması, benzerinin olmamasıdır. Rububiyette tevhid ise, Allah'a kullukta, Allah'a karşı görevlerde kendisine efendim ortak olmamaktır. Mesela şimdi ubudiyette Allah'a ortak koşarsa kişi, demin söylediğim şekilde ibadetini gösteriş için yaparsa, insanlar görsünler diye yaparsa, menfaat için yaparsa, o zaman ne yapmış oluyor? Allah korusun, gizli şirke gitmiş oluyor. O yüzden Müslümanın uluhiyette, yani Allah'ın zatında ve sıfatlarında Allah'ı tek kabul etmesi, Allah'ın eşinin benzerinin olmadığına inanması gerektiği gibi, ona ibadette, onun Rabliğinde, yani onun besleyici oluşunda, sahip oluşunda kainata, bütün insanları eğitici oluşunda ve kulluğa layık oluşunda başkasına da ortak koşmamak gerekir.
Evet. Hocam bir diğer sorumuz da geçtiğimiz programlarda evlilikle alakalı sormuştuk. Yine evlilikle alakalı, evlilik öncesiyle alakalı birkaç soru var. Şöyle bir soru gelmiş mesela çocuklarla alakalı, yani evlilik içerisinde çocukların doğumuyla alakalı. Engelli doğacağı anlaşılan çocuğu aldırmak, çocuğa kürtaj yaptırmak günah mıdır diye bir soru gelmiş hocam.
Efendim şimdi bu kürtaj dediğimiz, yani ana rahmindeki teşekkül etmiş olan cenini aldırma konusunda günümüzde verilen en net cevap ve fetva şu: eğer annenin hayatı söz konusu değilse, hiçbir gerekçeyle ana rahmindeki cenin alınamaz. Annenin hayatı söz konusu değilse.
Evet.
Peki annenin hayatının söz konusu olmasından maksat ne? Yani hamile kalmış kadın ve o çocuğu doğurduğu takdirde efendim öleceği kesin veya kesine yakın zannı galip ile uzman doktorlar tarafından eğer belirtilmişse, o takdirde belirli bir döneme kadar belki aldırılabilir. Ki zaten bildiğim kadarıyla mevcut şeyde de kanunda da 4 aylıktan sonra herhalde aldırılamıyor zannediyorum bebekler.
Evet.
Yani o şekilde bilgim var, yanlış olabilir. Ama onu bir kenara koyalım. Bizim fıkhımıza göre ana rahminde çocuk teşekkül etti. Yani sperm ile yumurta birleşti ve rahim cidarına yapıştı. Bundan sonra artık o bir insan olarak algılanıyor.
Evet.
Ve dolayısıyla herhangi bir insanı, dünyadaki bir insanı telef etmek, öldürmek nasıl caiz değilse, bu çocuğu aynı şekilde öldürmek de caiz görülmüyor. Ancak bir istisnası var, o da ananın hayatı ciddi anlamda söz konusu ise. Ama ciddi evet. anlamdanın ölçüsü de ya kesin veya kesine yakın, ki ona biz zannı galip diyoruz.
Evet.
Onun dışında aldırılamaz. Hı hı. Eskiden belli bir süreye kadar aldırılabileceği fıkıh kitaplarında yer alır. Mesela 4 aya kadar aldırılabilir denir bazı kitaplarda.
Evet.
Bazı kitaplarda işte 6 haftaya kadar aldırılabilir görüşü yer alır. Bu neden kaynaklanıyor? Bu görüşler Peygamber Efendimizin o cenine işte geçirdiği evreler veya can üflenmesi gibi bilgilere dayalı olarak. Ama günümüzde tıp ilerlemiş ve ceninin daha artık teşekkülünden itibaren hayat, canlı olduğu tespit edilmiş.
Evet.
Ve gerçekten de daha arı kadar olmadan bile o cenin, bizim bildiğimiz anlamda bir insan silüeti oluşuyor. Yani biz bunları gördük şeylerden, doktorlar tarafından bize gösterildi. Dolayısıyla bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği fetva veya genelde ülkemizdeki alimlerin, fıkıh hocalarının vardığı görüş bu istikamet. Yani çocuk eğer teşekkül etmiş ise ana rahminde, annenin hayatı söz konusu olmadığı sürece aldırılamaz.
Aldırılamaz.
Sebep ne olursa olsun, ister engelli doğacağı bilinmiş olsun, ister başka bir sebep olsun, fark etmiyor.
Evet. Hocam bu soruyla alakalı, bir kişi nefsine yenik düştü, bu işi yaptı. Kürtaj evet. yaptırdı. Bunun kefareti var mıdır? Tövbe ettiğinde ne yapmalı bu kişi?
Şimdi burada çocuk düşürme ile ilgili olarak fıkhımızda bir takım cezalar var.
Evet.
Ama daha çok bu cezalar bir kimsenin başka birinin rahmindeki çocuğu düşmesine sebep olmuş ise o ceza var. Hmm. Ki bu Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında olmuş. Şöyle bir şey var. İki şey var. Biz de ne diyoruz? Kuma.
Evet.
Ya bir hanımın iki eşi. Şimdi bunlardan birisi çadır direğiyle hamile olan diğerinin karnına vurmuş ve çocuk düşmüş. Ve bundan dolayı Peygamber Efendimiz bir ceza takdir etmiş. O ceza da bugünkü karşılığıyla aşağı yukarı 200 gram altın. 200 gram altın. Ha, şimdi yani 50 dinar o zaman. 50 dinar da bir tam diyetin 20'de biri.
Evet.
Yani bu takdir etmiş buna. Efendim, peki kadın kendisi, yani başkası değil de bir kadın sorduğunda olduğu gibi kendisi kürtaj olursa ne olacak? Burada da bazı kitaplarımızda şöyle bir bilgi var. Eğer bu çocuğun aldırmaya karı koca birlikte karar vermişlerse, bundan dolayı maddi bir ceza gerekmez. Birlikte karar vermişlerse. Ama kocanın haberi yok, kadın aldırmış. O takdirde bu demin ki o söylediğimiz efendim cezayı, o 200 gram altını bu kadın vermesi gerekiyor. Kime? O aldırılan çocuğun mirasçılarına. Yani o aldırılan çocuk hayatta olsaydı ve mal sahibi olarak ölseydi, onun malı kimlere kalacak idiyse, onlara o kadının vereceği 200 gram altın onların hakkı oluyor. Yani babanın, kardeşin, bunların hakkı oluyor. Ama annenin hakkı olmuyor. Çünkü anne düşürdü.
Evet. Bilerek düşürdü.
Bilerek düşürdü. Bu dediğim gibi. Tabii o hak sahipleri isterlerse almayabilirler. Yani illa o kadından cezayı almak mecburiyetinde değiller. İsterlerse alırlar, isterlerse almazlar. Fıkıhtaki hüküm bu. Peki bunun için bir kefaret var mı ayrıca? Yani kefaret deyince biz öldürmeyle ilgili olarak katil kefareti. Yani 2 ay oruç söz konusu. Bu hata ile öldürmelerde söz konusu. Yani bir kimse başka birini hata ile öldürürse. Nasıl hata ile öldürür? Efendim işte ava diye silah atar, insana rastlar. Düşmana diye silah atar, efendim İslam askerine rastlar. Veya bunun gibi başka hata var, hataya benzeyen var filan. Bunlardan dolayı şey gerekir, kefaret gerekir.
Bu bayanlar için de geçerli mi hocam? Yanlışlıkla çocuğunu düşürmüşse de geçerli mi bu? 2 ay oruç.
Yanlışlıksa yani nasıl olabilir yanlışlıkla?
Yani evde kasıt dikkat etmedi. Da
yok, olmaz. Öyle, yani diyelim ki bir şey yedi, bir şey içti, o dokundu, düştü.
Gibi.
Bundan dolayı gerekmez. Yani, o daha çok hayatta olanlarla ilgili.
Hayatta olanlarla
ilgilidir. Ha, böyle bir kefaret yok bunun. Ancak tabii tevbe istiğfar etmesi lazım. Allah'tan af dilemesi lazım. Efendim, bir genel bir kuraldır. Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir. İyilikler kötülükleri siler, mahveder. Dolayısıyla böyle bir günah işleyen kişi, hangisi olursa olsun, tevbe istiğfardan sonra ayrıca bol bol iyilik yapmalı. Mümkünse işte bu sadaka vermeli, nafile ibadetlerle filan. Bu günahının affedilmesi için Cenab-ı Hakk'a yalvarmalı.
Evet. Hocam bir de hamile kalmayı engellemek için yapılan uygulamalar var. İşte kordon bağlamak gibi bir takım uygulamalar var. Bu uygulamalarla alakalı neler söylersiniz? Bunlar caiz
şimdi
midir?
Şimdi bu hamile kalmayı önleyici olan uygulamaları belki iki açıdan bakmak lazım. Bir dönüşü olan, bir de dönüşü olmayan.
Evet.
Dönüşü olmayanlar geçici. Mesela bunun farklı yöntemleri uygulanıyor. Mesela işte hap kullanıyorlar veya benzeri şeyler yapıyorlar. Buna cevaz veriliyor. Buna cevaz veriliyor ancak karı kocanın karşılıklı birlikte rızalarıyla.
Evet.
Bu önemli. Yani karı kocanın birlikte rızalarıyla. Yani birisi çocuk isterken öteki buna engel olmaya kalkarsa sorumlu oluyor o.
Evet.
Tabii bu sorumluluk şey haliyle manevi sorumluluk, maddi sorumluluk değil. Buna cevaz veriliyor. Ama kalıcı olan, mesela bir kordon bağlama şeyi kullanılır, cümlesi kullanılır. Bu kordon bağlamayı biz eskiden dönüşü olmayan bir engelleme olarak biliyor idik ve bu caiz değil diyorduk. Kordon bağlamayı.
Evet.
Fakat sonradan şöyle bilgiler gelmeye başladı. Efendim bunun açılması da mümkünmüş. Yani bağlandıktan sonra da açılabilirmiş. Ha, o zaman geçici olan o engel olmaya katılabilir. Ama eğer kalıcı ise o gebeliği önleyici tedbir, kalıcı ise bu caiz olmaz. Niye? İnsanları kısırlaştırmadır bu.
Fıtrata aykırı bir davranış.
Fıtrata aykırıdır ve insanın kısırlaştırılması da caiz değildir. Öbür taraftan dünyevi açıdan da bu sakıncalı. Yani bir hanım düşünün. Tabii bu ne zaman gebelik önleme tedbiri alınır ve kadın gebe kalma yaşında olduğu zaman. Düşünün ki böyle bir kadın böyle bir kalıcı bir tedbirle gebeliği önleyici bir harekette bulundu veya bir iş yaptırdı. Mümkün değil mi o kadının yarın öbür gün o kocadan boşanması veya kocanın ölmesi, sonra bu kadının bir başka erkekle evlenmesi, evlendiği erkekten hamile kalma, çocuk yapma zorunluluğu olması. Şimdi bir de bu taraflardan da ele almak lazım.
Evet.
Bunlar hep ihtimal dahilindedir. Dolayısıyla o soruya vereceğimiz cevap, özet olarak tabii bu gerekçelerini kenara bıraktığımız zaman daimi olan, kalıcı olanlar caiz değildir. Ama geçici olanlar caizdir denebilir. Buna da şu kaydı koymak lazım. O kadına sağlığına, sıhhatine zarar vermemesi kaydıyla. Çünkü bazı yöntemler kadının hasta olmasına sebep oluyor. Sonra bir de bazı yöntemlerde de zaruret olmadığı halde mahremiyet zedeleniyor. Mesela sprey koyma diye bir şey var. Bu ne oluyor? Kadının rahmine doğru bir şey konuyor. Bir aparat diyelim, bir şey konuyor. Ama onu kim koyuyor? Yabancı koyuyor. Onu koyan kişi ister erkek olsun, ister kadın. O kadın için mahremdir o. Çünkü bir kadın başka bir kadına zaruret olmadıkça diz kapağı ile göbek arası haramdır.
Evet.
Burada da bir zaruret yok. Ha, işin o yönde tabii dikkate almak lazım. Sadece efendim bu kuru olarak caizdir veya değildir yerine sakıncaların tümünü de dikkate almak lazım. Ortaya evet. koymak lazım.
Allah razı olsun hocam. Hocam bu konuyla alakalı son sorumuz bu programda. Gayrimeşru yoldan hamile kalan bir hanımefendinin peki çocuğunu aldırması vesairesi caiz midir? Böyle bir sorumuz.
Bu konudaki ilk sorduğun sorunun cevabı da var bu.
Aynı.
Yani ne dedik? Annenin hayatı söz konusu değil ise hiçbir şekilde alınması caiz değildir.
Evet.
Hatta şöyle bir olay yaşandı biliyorsunuz. Bosna Savaşı oldu.
Evet.
Bosna Savaşı'nda Sırplar birçok Bosna'daki Müslüman kadını hamile bıraktılar. Ve o tartışıldı. O kadınların o cenilleri, bebekleri aldırılıp aldırılamayacağı tartışıldı ki o çok farklı bir şeydi. Yani düşün ki kocasını öldüren adam gelmiş kadına tecavüz etmiş, onun çocuğunu taşıyacak. Böyle çok evet. ağır bir şey. Ve bu tartışıldı. O zaman Din İşleri Yüksek Kurulu, bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bünyesindeki Din İşleri Yüksek Kurulu o olaya mahsus olmak üzere aldırılabileceği yönünde
fetva çıkarttı.
Fetva demeyelim ona da mütalaa ortaya koydu. Mütalaa ortaya koydu. Buna karşı çıkanlar da oldu. Ama bu caizdir diyenlerin o zaman başkalarına nispetle, yani sıradan bir gayrimeşru ilişkiden çocuk sahibi olana nispetle çok daha ağır yönleri var. Travmalar var. Yani demin söyledim, düşün ki kocasını öldüren bir adam geliyor, kadını hamile bırakıyor ve o adamın çocuğunu dünyaya getirecek. O kadının ne hale geleceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Bundan dolayı o geçici, özel olarak o konuda bir mütalaa ortaya konuldu. Ama onun dışında diğer türlü olan bu gayrimeşru ilişkilerden dolayı kalan hamileliklerdeki çocuğun alınmasına cevaz verilmiyoruz.
Evet, peki hocam. Hocam şimdi ibadetle alakalı birkaç sorumuz var. Onlarla müsaadenizle devam edelim. Diş etinde kanama meydana gelen bir kişinin abdesti bozulur mu diye bir soru sormuşlar hocam.
Efendim şimdi kanama kanamadır yani. Hı hı. İster diş etinde olsun, ister vücutun dışında olsun fark etmez. Dolayısıyla nasıl Hanefi mezhebine göre kanama abdesti bozar. Dolayısıyla diş etindeki kanama da bozar. Ancak şöyle bir durum var. O ağızdaki kanama çok az. Hı hı. Tükürük o kandan çok daha fazla. O takdirde bozmaz ama o değil de yani sırf kan ise veya Türklükle karışık bile olsa yarıdan fazlası kan ise o zaman ateş bozulur.
Evet. Bununla alakalı hocam yine hemoroid işte basur hastalığı gibi hastaların kanamaları da aynı şekilde o zaman.
Aynı şekildedir. Tabi ancak şöyle bir durum söz konusu olabilir hemoroidde. Sürekli kanama olursa.
O özüre giriyor.
O özre evet. Girer. O özürle ilgili ahkam bunda geçerli olur. Ama sürekli değil de ara sıra kanama oluyorsa diğer kanamalarda olduğu gibi abdest bozulur.
Evet. Peki hocam özür sahibi bir kişi geçtiğimiz programlarda açıklamıştık. İşte her namaz için ayrı bir abdest alması gerekir vesaire. Bunları uzun uzun anlatmıştınız. Özür sahibi biri cemaatle namaz kılabilir mi?
Cemaatle namaz kılar ama cemaat imama uyar. İmam olamaz.
Özür sahibi kimse imam olamaz.
Özür sahibi olan birisi, özür sahibi olmayanlara imamlık yapamaz. Ama kendisi gibi özür sahibi olan bir başkasına imam olabilir.
Evet.
Bu özrün sebebi değişse bile sonuç değişmez. Mesela iki kişi var diyelim veya birkaç kişi var. Bunlardan birisi sürekli idrar kaçırıyor. Birisi sürekli efendim bağırsak boşalması oluyor. Ve birisinden de sürekli burun kanaması oluyor.
Evet.
Bu üçü de özür sahibi diyelim. Bunlardan birisi diğerlerine imam olarak cemaatle namaz kılabilirler. Ama özür sahibi olan birisinin özür sahibi olmayanlara imam olarak namaz kıldırması halinde o cemaatin namazı olmaz. Özür sahibi olan kişi özür sahibi olmayan imama uyarak namazını kılabilir.
Kılabilir. Peki. Bir sorumuz da hocam şöyle. Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi? Demiş bir dinleyicimiz.
Şimdi bu tabi Ramazan da yaklaşıyor. Yine her sene biliyorsunuz Ramazan yaklaştığında bu tartışmalar olur.
Evet.
Efendim işte Diyanet'in takvimindeki vakit erkendir. Daha efendim geç kılınması lazım. O vakitte kılındığında namaz vakti girmemiştir gibi falan söylemler oluyor. Ve her senesinde de bunun tartışması yapılıyor. Biraz da medyada tabii dikkat çekmek için bu tür tartışmaları körüklüyor. Efendim şimdi imsak nedir? İmsak fecr-i sadıkın doğumudur. İmsakın kelime manası tutmaktır.
Hı hı. Fecr-i sadık dediğimiz hocam.
Anlatacağım. İmsak tutmaktır. Hı hı. Yani yemeği içmeyi kesmektir kelime olarak.
Evet.
Ama biz terim olarak oruca başlama vaktini imsak olarak biliyoruz. Peki oruca başlama vakti ne zamandır? Gece bitip gündüz başladığındadır. Peki gece ne zaman bitip ne zaman gündüz başlar? O fecr-i sadık dediğimiz şey ile. Fecr-i sadık nedir? Güneşin doğduğu istikamette. Gecenin bitimine doğru önce diklemesine yukarıdan aşağı bir aydınlık oluşuyor. Ve bu bir süre kaldıktan sonra kayboluyor, tekrar kararıyor ortalık. Buna fecr-i kazip, yalancı tan diyoruz, yalancı fecir.
Evet.
Bundan sonra, bir süre sonra bu sefer yanlamasına, enlemesine doğru bir aydınlık başlıyor güneşin doğduğu istikamette. İşte biz buna fecr-i sadık, yani gerçek tan diyoruz. Ve bu yanlamasına doğru aydınlanma başladığı anda gece bitmiş, gündüz başlamış oluyor. Ve dolayısıyla bu vakit oruca başlamanın vaktidir. Yani yemeği içmeyi kesmenin vaktidir. Ve ayrıca bu vakitten itibaren sabah namazı da kılınabilir demektir.
Evet.
Bunu Kur'an-ı Kerim fecir olarak ifade etmiş. Yani diyor ki fecirden beyaz iplik, siyah iplikten ayrılıncaya kadar yiyin için. Oruçla ilgili olarak. Kur'an-ı Kerim söylüyor bunu. Tabii burada beyaz iplikle siyah iplikten maksat ne? Bu hakiki anlamda mı yoktur? Yoksa mecazi anlamda mı? İnsanlar bunu tam kavrayamamışlar ilk zamanlarda. Hatta bir tanesi Peygamber Efendimiz'e geliyor, ashabtan biri. Elinde bir elinde siyah iplik ve beyaz iplik. Ya Resulallah ben bu iplikleri koydum yastığımın kenarına. Ama güneş doğdu doğacak neredeyse hala ayırt edemedim arasını. Peygamber Efendimiz bunun üzerine gülümsemiş. Demiş ki bundan maksat gecenin karanlığı ile gündüzün aydınlığıdır demiş. Şimdi bu gündüzün ne zaman aydınlanacağı şeyle tabi hesapla, kitapla belli oluyor. Yani o güneş doğarken ufuktaki bir şey var, açı var. O açı ne zaman da geldi, hangi ne geldiği zaman aydınlanır ortalık? 17 derece mi, 18 derece mi? Bunların hesabı kitabı yapılmış. Ve sonuç itibariyle şu açıda Fevzi Sadık başlıyor denilmiş. Bu sadece Türkiye'de değil, İslam aleminin diğer ülkelerinde de var. Mesela İslam aleminde aşağı yukarı en bu konularda en uzman birisi var, Ürdünlü bir şahıs, astronom. Evet. Ve bu aynı zamanda Suudi Arabistan'a da danışmanlık yapıyor. Bu adam da aynen bizim Türkiye'deki kilini söylüyor, bizim yaptığımızı. Ayrıca bir de şunu söyleyeyim, Diyanet İşleri Başkanlığı gözlemler yaptırdı. Aletle ve aletsiz olarak. Ve bu gözlemler defaatle tekrarlandı. Ve bu gözlemler neticesinde varılan sonuç, ki bu gözlemcilerin içerisinde astronomlar var, profesör ve onun ekibi, efendim Diyanet'in uzmanları var. Bu gözlemler neticesinde daha önceden beri takvimlerimizde yer alan o imsak vaktinin gerçek olduğu, doğru olduğu belirlenmiş oldu. Dolayısıyla imsak dedikten sonra sabah namazı kılınabilir ancak Hanefi mezhebinde biraz geciktirmek, yani sabahın aydınlığına doğru kılmak daha faziletlidir.
Evet.
Dolayısıyla hem bu şeylerden, münakaşalardan, tartışmalardan uzaklaşmış olmak, hem de daha eftal vakitte kılmış olmak için bir 15-20 dakika, artık kişinin durumuna göre yarım saat geciktirerek kılması daha uygun olur.
Evet.
Mesela şimdi günümüzde, bugün diyelim ki İstanbul'da imsak saat 6'ya 10 kala. Ama sabah ezan ne zaman okunuyor? 6'yı 20 geçe okunuyor. Bu demek değildir ki 6'yı 20 geçeye kadar oruç tutacak olanlar yiyip içebilir. Burada yanlış. Yani buna dikkat etmek lazım. Mesela işte bu günlerde şeyler, oruç tutanlar oluyor haliyle. Yani bu 3 aylar vesilesiyle. Kesinlikle bu oruç tutanlar sabah ezanına göre hareket etmesinler.
Evet, Ramazan'daki uygulamayla karıştırmayalım.
Ramazan'daki uygulamayla da 1 Mart'tan önceki uygulamayla da. Evet. Şimdi burada İstanbul'da, diğer şehirleri bilmiyorum. 1 Mart'a gelinceye kadar ezan aynen imsak vaktinde okundu.
Evet.
1 Mart'tan sonra yarım saat geç okunmaya başlandı. Ramazan'da yine imsak vaktinde okunacak.
Evet.
Dolayısıyla şu anda, şu günlerde oruç tutanlar ezana göre değil, o takvimdeki imsak yazan şeye göre niyetlenmeliler orucunu.
Evet.
Aksi halde vakti girdikten sonra niyetlenmiş olurlar. Yani gündüz niyetlenmiş olurlar ki yiyip içtilerse o zaman oruçları olmaz o zaman.
Olmaz. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık programımızın sonuna gelmiş olduk. Vaktimizi doldurduk. Haftaya yine aynı saatte dinleyicilerimizle buluşacağız inşallah.
İnşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Sizlerden gelen soruları cevaplandırmaya çalıştık. Hocamızın kıymetli bilgilendirmelerini, değerlendirmelerini sizlerle buluşturduk. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.